Medyaskop TV'deki popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'den herkese iyi akşamlar. Bugün bu bölümümüzde akademide yozlaşma konuşacağız. Konuğumuz Bilim Akademisi kurucu üyesi Koç Üniversitesi Kimya Bölümünden Profesör Ersin Yurtsever. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bu yozlaşma mevzusunu konuşmadan önce sizden biraz daha bilgi verici bir giriş alalım biz. Bilim nasıl yapılır? Üniversite nedir bir akademisyen için?
Şimdi önce bu akademik yozlaşmayı biz önerdiğimiz zaman biraz magazinsel bir başlık. Şeyi söylemek isterim, yani burada akademik dünya battı gibi bir mesaj vermek istemem. Zaten şu sıralar akademisyenin önüne gelen tokatlıyor. Aslında Türk bilim camiasında çok iyi kuşaklar, yeni kuşaklar geliyor. Üniversitelerde çok iş yapılıyor. Kaç bin öğretmenimiz var bilmiyorum ama 100 bine herhalde yaklaştık veya o civardayız. Bunun içerisinde pek çok şeyler var. Onun için yozlaşma biraz doğal. Şimdi üniversite nedir? Üniversitelerin ana kavramı Humboldt tarafından öne sürülüyor. Üniversite çok güzel bir yer. Orada insanlar akademik çalışmalar yapıyorlar, öğretiyorlar, öğreniyorlar, yeni şeyler buluyorlar. Ama hakiki dünyada bu tam böyle çalışmıyor. Zaten Humboldt da çok uzun sürdüremedi bu şeyini. Mesela daha önceden orta çağda öğretim üyeleri öğrencilere ders vererek para kazanıyordu. Onun için öğrenci bulmak zorundaydılar işlerini yürütmeleri için. Ama gene de üniversiteyi bütün bu maddi koşullarında içerisine düşünürsek 3 tane ana işlevi var. Hep söylüyoruz. Bunun birincisi eğitim, öğretim. İkincisi araştırma. Üçüncüsü de topluma katkıda bulunma. Eğitimle topluma katkı belki bugünkü konunun dışında kalacak noktalar. Ben daha ziyade araştırma üzerinde durmak istiyorum. Araştırma nasıl yapılır? Bu araştırmalar nasıl değerlendirilir? Ve bunların sonunda ortaya hangi sorunlar veya iyi şeyler çıkar? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi araştırma dediğiniz zaman ortada bir soru olması lazım. Bu soruya bir yanıt arıyor olmanız lazım. Bu soru değişik bir şeyi değişik yöntemlerle yapmak olabildiği gibi bir olayın arkasındaki gerçekleri anlamak da olabilir. Çok fark ama ortalıkta muhakkak bir sorunun olması lazım. Soru olmadan yani ben araştırma yapayım diye ortaya çıkmazsınız. Bu yaptığınız araştırmanın orijinal olması lazım. Yani daha önce yapılmamış olması, daha önce çözülmemiş olması lazım. Tabii çözülmüş bir soruya da yeni bir yanıt arıyor da olabilirsiniz. Eski yanıtların yanlışlığını gösteriyor olabilirsiniz. Bütün bunlar mümkün. Bu sorunun ayrıca işe yarar olması lazım. İşe yarar derken illaki bir uygulamaya yönelik bir şey olması şart değil. Çok bilinen fıkra vardır. Adamın biri bir ipliği atarak iğnenin deliğinden geçiriyor. Ve bunun karşısında padişahtan hem 100 altın hem 100 sopa alıyor. Çünkü lüzumsuz bir işte zamanda bu ülke harcadığı için. Şimdi araştırma yaptığınız zaman bunun hakikaten size bir şey öğretmesi lazım. Topluma bir katkısı olması lazım. Hiç olmazsa bilim toplumuna, camiasına bir katkısı olması lazım. Bunlar araştırmayı oluşturur.
Bu aşamadan sonrası peki?
Bundan sonra yapılacak iş bu araştırmayı sizin bütün dünyayla paylaşmanız lazım. Bu paylaşma yolu da bizim akademik yayınlar dediğimiz şeylerden geçer. Yani bir makale hazırlarsınız, bu kitap olabilir, daha kısa bir makale de olabilir. Bazen bir not olabilir, 2 sayfalık bir not, Nobel kazanmış bu tarz notlar da var. Bunun sonra bir bilimsel dergide yayınlarsınız. Yayınlamak için yolladığınız zaman editörler bunu anonim hakemlere yollarlar. Bu konunun uzmanı olan hakemlere yollarlar. Siz onların kim olduğunu bilmezsiniz. Onlar bu makalelere bakıp çalışmanın orijinalliği ve doğruluğu ve işe yararlığı hakkında görüş bildirirler. Bu görüşlerin sonunda dergi makalenizi basar veya basmaz. Kimi dergiler vardı çok kıymetli olarak bilinen. Buralarda gelen makalelerin %10'u basılır. Kimi dergiler vardır her şeyi basarlar. Onun için bir yerde bu yayınların ayrılması, tasnif edilmesi, değerlendirilmesi diğer insanlar tarafından gerekir. Ama bunu makale yazmanın şu amacı var, siz bilginizi başkalarıyla paylaşıyorsunuz. İkinci amacı da yaptığınız için bir nevi sınaması oluyor. Çünkü kendi içinizde kaldığınız zaman iki arkadaş üniversitede konuşursunuz, bir çalışma yaparsınız, yazarsınız, kimse okumazsa bunun doğruluğu hakkında bir görüş oluşmaz. O nedenle bu yayın yapma işi araştırmanın olmazsa olmaz en önemli noktalarından biri.
buradaki akademisyenin motivasyonlarından biri de tabii ki kendine bir kredi veriliyor olması değil mi?
Tabii. Şimdi bunu bir yarış her yerde olduğu gibi akademik dünyada da var. Nerede yarış var? İş bulmak için yarışıyorsunuz. Daha iyi iş bulmak için yarışıyorsunuz. Yükselmek için yarışıyorsunuz. Para kazanmak istiyorsunuz. Şöhretli olmak istiyorsunuz. Bütün bunlar bir yerde bu sizin yaptığınız yayınlarla ilintilendiriliyor. Humboldt Üniversitesi'nde bu böyle değildi. Ama günümüzde bu böyle.
Yani aslında hem araştırmanızda bir kredi hem paylaşım.
Doğrudur.
Hem de belki İkisini. Akademisyenin geleceği için aslında daha Tabii. iyi bir adım olmuş oluyor. Başlığımızı biraz magazin buldum. Size yine ben magazinsel bir soru soracağım. Tabii. Biz Medyascope'da birçok eğitim yayını da yapıyoruz ve işte neden liselerimiz kötü, neden sınav sistemi böyle falan diye. Üniversitelerle ilgili de hep sorudan soru. Hep bir ilk 500 listeleri olur, yayınlanır. Evet. Türkiye'den şu kadar okul girdi, bu kadar okul giremedi. İşte Boğaziçi girerken ODTÜ giremedi, Anadolu Üniversitesi girdi falan. Neden ilk 500'de genel olarak üniversitemiz olmuyor bizim?
Şimdi hakikaten bu tam magazin sorusu. Yani bunu herkes soruyor, bu soruyu. Şimdi ben bazen tam doğru yanıt değil ama şunu soruyorum. Yani biz hangi bu soruyu sormak hakkını kendimizde görüyorsak, hangi sahada dünyada çok iyiyiz? Örneğin dünyada kaç tane çok iyi futbolcumuz var, çok iyi takımda oynayan? Veya kaç kişi Oscar aldı, Grammy aldı? Kaç ressamımızın eserleri çok yüksek fiyatlarla satılıyor gibi? Tabii ki var bunlar. Ama bu sayılara bakınca yani Türkiye bir orta gelir tuzağında olan bir ülke. Onun için bu 500 üniversitesine girip girmemek bana göre çok doğru bir soru değil. Niye doğru soru olmadığını anlatayım. Şimdi atletizmde yarışıyorsunuz. Yarışın kuralları çok açık seçik belli. Kimse de tartışmaz. 100 metre yarışıyorsanız kimi en önce ipi göğüslerse o birincidir. Sonra sırayla zamanınıza göre ikinci, üçüncü. Şimdi üniversiteleri nasıl sıralayacaksınız? Üniversiteleri sıralamak için bir takım faktörleri belirlemeniz lazım. Bir takım ölçütleri almanız lazım. Bu ölçütlere göre her üniversiteye bir puan verirsiniz. Bunları bir araya getirirsiniz. Sonra da bir sıralama yaparsınız. Şimdi insanlar bu sıralama yapmaya bir moda halinde bayılıyorlar. Bu konuda aslında çok enteresan kitaplar ve yayınlar çıkıyor. Bu sıralamaları ne kadar yanlış yollara götürdüğü konusunda. Önce bu 500 üniversite, 500 rakamı, sihirli rakam üzerinde şey yapalım. Şimdi bu 500 üniversitede ilk 15 üniversiteyi dünyada kime sorarsanız aşağı yukarı aynı üniversiteleri sayar. Ve bu üniversitenin iyi olduğu konusunda herkes hemfikir. Ondan sonra 100, 200, 300, 500 diye geldiğiniz zaman oradaki yerini sizin sorduğunuz soruya bağlı olarak tamamıyla oynayabilir. Bu oynama sorduğunuz sorular biraz art niyetli olabilir. Örneğin İngiltere'den yapılan sıralamalarda İngiliz üniversiteleri çok daha fazla sayıda ilk 15'te, 20'de çıkıyor. Çin'den yapılan da başka çıkıyor. Mesela hangi sorular soruluyor? Bir soru Çin'in yaptığı araştırmada Nobel'li bir mezununuz varsa çok yüksek puan alıyorsunuz. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nden Orhan Pamuk mezundur, Aziz Sancar mezundur. İkisinin İstanbul Üniversitesi'ne getirdiği çok büyük bir puan vardır. Bu ama İstanbul Üniversitesi'nin kalitesi hakkında ne söyler? Gayet açık. Yani zamanında mezun olmuşlar, iyi bir eğitim almışlar, doğrudur. Ama bu bir üniversite sıralaması için bence anlamlı bir şey değil. Başka bir sıralama galiba Times Higher Education'ın sıralamasında öğretim üyelerinin yaptıkları yayına aldıkları atıflar vardı. Belki burada hemen şu atıfın ne olduğunu söyleyeyim, bu çok kullanılıyor. Bir makale yazarken sizden önce o konuda çalışmış insanların yaptıklarına yazılı olarak bir atıf verirsiniz. Dersin ki şu insan şunu da yapmıştır, bu insan bunu bulmuştur. Bu atıfların çokluğu sizin makalenizin genelinde çok okunduğuna veya işe yaradığına,
değerli bulunduğuna,
işaret eder. Tam doğru değildir. Ama bu sıralamaların birinde Türkiye'den iki üniversite çok büyük, çok yüksek pozisyonlarda çıktılar. Sonra bir baktılar ki yüksek enerji fiziğinde çalışan birkaç arkadaş var bu üniversitede. Yüksek enerji fiziğinin şeyi şudur, çok kendine has bir yapısı vardır. Makalelerinde yüzlerce yazar olur. Çünkü çok büyük deneyler yapılıyordu, çok pahalı deneyler, binlerce insan oldu deneyler. Ve bu makaleler Nobel alabilir veya çok önemli keşiflere yol açar ve bu makaleler çok atıf alır. Ama siz orada o deneyde belki de bir vidayı sıkıştırdınız veya bir analizin, çok büyük bir analizin çok küçük bir parçasını yaptınız. Bütün bunları aldığınız zaman birden bütün sayılar çarpıtıldı. Bunu fark ettiler, ertesi sene çıkardılar, iki üniversitenin pozisyonu birden değişti. E şimdi bana bir sene bir üniversite ilk yüzde atıyorum, ikinci sene 600. oluyor diyorsanız o zaman sizin yaptığınız ölçüm anlamsızdır. Bu iyi niyetle yapılmış sıralamalar ama sorduğunuz soru olayı son derece etkiliyor.
Yani ilk 500 sıralamaları aslında birçok farklı soruya göre yapıldığı için tam olarak bir cevap
buna
vermiyor bize.
İstatistik yapanlar buna gürültü derler. Gürültü tam nedenini anlamadığınız her şeye olabilen sayılar demektir. Yani ilk 50'den sonraki sıralamalar değişir, çok da anlamlı değildir. Onun için biz ilk 500'de niye üniversitemiz yok sorusu yerine biz üniversitemizi nasıl daha iyi yaparız'a yönlenmemiz lazım.
Bu ilk 500'lere girmek bir fetiş olduğu sürece üniversiteler peki buna girmek için, yani tırnak içinde yozlaşma diyelim ya da en azından beklenmeyecek şeyler yapıyorlar mı? Şimdi, en kötü sonucu ne oluyor bunun?
Bir, yapıyorlar. Bir iki örnek verebilirim. İkincisi bu konuyla ilgili çok güzel teoriler var. Ama önce örnek vereyim. Mesela şunu yapabilirsiniz. Bu sıralamalarda ne önemli olan? Yabancı öğrenci sayınız önemli. Bazı sıralamalarda önemli. Yayın sayınız yahut öğretim üyesi başına düşen yayın sayınız önemli. Ne yaparsınız? Yabancı öğrenciyi çok alırsınız. Burs veriyorum dersiniz. Bir sürü yabancı öğrenci getirirsiniz. Bu tabii çok iyi bir şeydir üniversite için. Yabancı öğrenci çok olması. Ama bu bir amacınız olmamalı. Yayın sayısını arttırmak için öğretmeninize destek verebilirsiniz. Bunlar çok güzel şeyler. Araştırmaya teşvik edebilirsiniz. Çok güzel şeyler. Veya şunu yapabilirsiniz. Bunu mesela bazı Orta Doğu ülkelerinde yapılıyor. Bazı Uzak Doğu ülkelerinde yapılıyor. Çok tanınmış bilim adamlarını sizin üniversitenizin öğretim üyesi kadrosunda gösterirsiniz. Kişiyle anlaşma yaparsınız. Belki senede bir hafta oraya gider, orayı ziyaret eder. Ama yayınlarına o üniversitenin adını koyar.
Ve bu şekilde hızlı bu şekilde puan yükselmeye sağlanır.
Bunlar işin şey tarafları. Yani illegal olmayan ama çok da hoş olmayan, üniversite açısından çok hoş olmayan. Veya daha çok, Türkiye'de de bu çok yapılan bir şey, yayınlara para ödemesi yaparsınız. Türkiye uzunca bir senedir, 90'ların ortası olması lazım beri, öğretim üyelerine yaptıkları yayın başına bir para ödemekte. Bu güzel bir teşvikti. Ama ne oldu? Başlangıçta insanları teşvik etmek için başladınız. Bu sonra insanları para kazanmaya yönlendiren bir olay halini aldı. Bir örnek vardı geçen gün elimde. Yurt dışında haftada bir makale yazan kaç tane öğretim üyesi vardır diye bir şey. Haftada bir makale. Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki pek çok profesörün yayın sayısı 10'dur, 15'tir, 20'dir, daha fazla da çok vardır ama yani bu tarz rakamlar varken haftada bir makale, yılda 52 makale, dünyada 265 tane yazar varmış bu işi yapan. Ve bu yazarların içinde büyük ölçüde Çinli var. Fakat enteresan, Malezya'da 13 yazar, Suudi Arabistan'da 7 yazar var. Şimdi benim bildiğim Malezya ve Suudi Arabistan bilimde, teknolojide en önde giden, insanları arkasından sürükleyen ülkeler değil. Nasıl oluyor da 13 yazar, 7 yazar buraya giriyor? Bu iki ülkede yayınlarını parasal ödüllerle desteklemekte. Bu yurt dışında yayınlanan bir araştırmadan bir alıntı.
Yani bu teşviklerin aslında çok kötü sonuçları da olabiliyor.
Hacettepe Üniversitesi'nden Yaşar Tonta'nın çok güzel bir raporu var. TÜBİTAK'ın yaptığı bu ödemeler, yayınlara yapılan telif ödemeleri ve sonra Ulak Mümtü kanalıyla yapılıyor. Bunun Türk bilimine, Türk yayınlarına getirdiği katkıları inceleyen bayağı kalın, güzel bir çalışması var. Bu konuyu daha öğrenmek isteyenlere tavsiye ederim. Herhalde Yaşar Tonta diye girerseniz Google'a bulursunuz. Şimdi bu konuda aslında iki tane çok güzel yasa var. Biri ekonomiden geliyor. biri sosyal bilimlerden. Ekonomide Goodhart yasası diye biliniyor. Ben de bu Goodhart yasasını Yaşar Tonta'nın kitabından ya da çalışmasından aldım.
Öğrendim. Nedir bu yasa?
Goodhart yasası, Goodhart İngiltere Bankası'nın ekonomik danışmanı olan bir insan. Diyor ki, ben tam benim tercümem şuydu. Sosyal veya ekonomik bir ölçüt, politikalar ve stratejiler belirleyen bir hedef haline dönüşürse ölçme özelliğini yitirir. Yani diyorsanız ki ben bir şeyi ölçeceğim, bir şeyin kalitesini ölçeceğim. Bunu ölçerken de şunları kullanacağım. Bu kullanacağım dediğiniz şeyler bir amaç olursa artık ölçme özelliğini yitirir. Bunun çok komik bir şey örneği var. Sovyetler Birliği'nden çok bahsedilen, Google'da her yerde görürsünüz. Sovyetler Birliği zamanında çivi fabrikaları kuruyorlar ve bu fabrikaların performansını değerlendirmek istiyorlar. Nasıl yapalım diyorlar. Ağırlığı yapalım. Her fabrika ne kadar çivi üretiyorsa, kaç kilo çivi üretiyorsa ona göre değerlendirelim. Sonunda bir bakıyorlar ki bütün fabrikalar kocaman çiviler yapıyorlar. Bunu yanlış yaptık diyorlar. O zaman sayıyla ölçelim. Bütün fabrikalar küçük çivilere dönüyorlar. Bunu siz önünüze şey olarak koyarsanız, bir ölçme hedefi olarak koyarsanız, bu hedefi de insanlar saptırmaya başlıyor. Bu işin doğasında var.
Atıf sayısı için de geçerli bu değil mi?
Efendim?
Atıf sayıları için de çok geçerli.
Ona belki biraz daha sonra geleyim. O doğru. Ama bunun çok çarpıcı örneği aslında üniversite ve lise giriş sınavlarıdır Türkiye'de. Şimdi hepimiz üniversitelerde öğrencilerin düşünce, bilhassa birinci sınıfta bir problem çözme alışkanlığı, düşünce alışkanlığından şikayet ederiz. Yani kapsamlı düşünmüyorlar, çabucak sonuca gitmek istiyorlar. Şimdi neden? Biz üniversitelerde pozisyonlarımız, öğrenci şeyi belli, kapasitemiz belli. Üstelik bunların hepsi de çok böyle aranan pozisyonlar değil. İşte belirli üniversitelerin belirli bölümleri çok istek görüyor. Buralara 2 milyon başvuru varken sizin 20 bin tane iyi diyeceğimiz sandalyeniz varsa ortaya bir yarış oluyor. Bu yarışta ne yapacaksınız? Biz insanımıza güvenemediğimiz için bu yarışta ortaya bir tane ölçme cihazı koyuyoruz. Bu ölçme cihazı üniversite giriş sınavı. Diyoruz ki biz senin kaliteni, aldığın eğitiminin, zekanın kalitesini bu sınavla ölçeceğiz. Ne oldu durum? Bu sınav bir ölçme tekniği değil, bu sınav bir amaç oldu. O zaman ölçme kapasitesini kaybediyor. Neyi ölçüyor? Bu sınava yatkınlığını ölçüyor.
Ve hazırlanma süresini belki son bir yıla ölçmüş oluyorsunuz aslında.
Aslında son bir yılda da öğrendiğinizi ölçmüyorsunuz gene. Sınava ne kadar çabuk cevap verebileceğinizi, hangi sorulara ne kadar çabuk cevap vereceğinizi ölçüyorsunuz. Ve bu yani yanlış bir ölçme olduğu gibi de öğrencilere çok kötü bir eğitim veriyor. Halbuki bir problemi çözmek için düşünmek gerekiyor, üzerine uğraşmak gerekiyor, aramak, sormak, tekrar gelmek gerekiyor. Bütün bunları yapacak zaman vermiyoruz. Ben şimdi bu üniversite giriş sınavına girsem, bana falan iyi bir üniversitenin endüstri mühendisi bölümüne girersiniz derseniz muhtemelen giremem. Çünkü o kadar çabuk o sorulara yanıt veremem. Şeyini kaybetti. Ölçme özelliğini kaybetti. Ama
bir yandan da bir şekilde ölçmeniz gereken bir durumdasınız. İşte o zaman ölçüm sisteminin değişmesi, idealin aranması ve bulunamaması döngüsüne giriyor.
Burada yani aslında biraz bulmamız herhalde pek mümkün gözükmüyor. Yani 2 milyon kişi var, bunlar 20 bin tane iyi yere girmek istiyorsa bunu ölçmenin bir tek yolu var, bunu üniversitelere bırakmaktır. Ama üniversitelere bırakmak da Türkiye'nin bugünkü ortamında mümkün değil. Bunu Amerika'da yapıyorlar. İyi üniversitenin hepsi kendi öğrencilerini seçiyor. Ama orada ne var? Pozisyon sayısı çok. Yani eğer çok iyi ilk 10 üniversiteye giremiyorsanız ondan sonraki 20 üniversitede çok iyi onların birine girebilirsiniz. Türkiye'de o kadar esnekliğimiz yok.
Yani sebep uçurumun olması mı üniversiteler
evet,
arasında?
Evet. Evet.
Yani bunun dışında çünkü, belki bir liyakat
çünkü
problemi
yeter derece üniversite pozisyonu var. Yeter derece öğrenci kapasitemiz var. Ama herkes oraya gitmek istemiyor. Herkes bir yere gitmek, belirli yerlere gitmek istiyor. Onun için de bu yarış var. Bu yarışta da seçiciliği insanlara bırakamıyoruz. Çünkü o zaman objektif olmadığına inanıyoruz. Halbuki Goodhart yasası der ki, hatta buna benzer bir de Campbell yasası var sosyal bilimden. O da diyor ki kullandığınız sosyal göstergeler, üniversite giriş sınavı vesaire, ne kadar sayısal olursa bu göstergeler o derece baskı altında kalacak ve süreçleri de o derece bozacaktır. Yani böyle ölçemezsiniz diyorlar. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Birbirimize de güvenemiyoruz. Pek haksız sayılmayız ama sonuçta geliyoruz bu tarz ölçütleri koymaya.
Akademisyenleri ölçerken de yine bu şekilde sayısal verilerle ölçüyoruz değil mi?
Evet. Bir ara epeyce vardı gazetelerde. İşte en iyi bilim insanlarımız, aş faktörü en yüksek olan bilim insanları diye böyle bir dizi çıktı epeyce.
Bilim insanı nasıl ölçülüyor Türkiye'de?
Şimdi Türkiye'de, dünyada bilim insanını yaptığı yayınların bilimsel değeriyle ölçersiniz. Bilimsel değer de ama atletizm yarışması gibi değil, çok muğlak bir kavram. Üstelik tarihte başka şeylere bakarsınız, felsefede başka şeye, matematikte veya endüstri mühendisliğinde başka şeye bakarsınız. Ama sonuçta yapılan yayınların orijinalliği, başkalarını etkilemesi sizin ana şeyinizdir. Şimdi bunları iki şey yapabilirsiniz. Bir, dosyalarınızı önünüze koyarsınız. Bu insanlar neyi ne kadar yapmışlar? Yaptıkları işin bilimsel değeri nedir? Bunu kim karar verebilir? O sahada uzman olan insanlar karar verebilir. Ama önünüze 20 tane dosya gelir, bu 20 tane dosyadan en iyisini seçmek isterseniz bu kolay bir şey de değildir. Buna çok zaman harcamanız gerekir. Ama bir gazeteci olarak bakıp da siz Türk bilim insanlarını en iyiden en kötüye kadar veya işte ilk yüzüne sıralamak isterseniz bunu yapamazsınız. O zaman ne yaparsınız? Bir tane formül bulacaksınız. Dünyada da böyle formüller var. İşte yaptığınız yayın sayısı, yayın başına düşen atıf sayısı, bu ikisinin kombinasyonu, etki faktörleri, aş faktörleri, bunlarla sıralama yaparsınız. Ama bu sıralamalar
gibi, sağlıksız olabilecek noktalara götürdüğü örnekleri çok oluyor. %50
doğru, %50 yanlış diyeyim ben. Size yanlış sonuç verir.
Çok yüksek bir oran.
Çok yüksek, tabii. Çünkü işte bu gürültü geliyoruz gene istatistikteki. Mesela bilinen vardır işte 1000 tane maymuna birer daktilo verseniz oturup 1000 sene rastgele bir şeylere bassalar Shakespeare'in eserleri arasından çıkar mı çıkmaz mı gibi. Yani bütün bunları bir araya koyup bir tane formül koyarsanız o formülle insanları iyi değerlendiremezsiniz. Şansınıza iyi de yapmış olursunuz o işi veya yapmamış da olabilirsiniz. Çok hatalar da yapabilirsiniz.
Özellikle ne gibi yine tırnak içinde yozlaşma örnekleri görüyoruz bu ölçümlerde?
Şimdi oraya geri dönelim, iki başa bağlayalım. Şimdi insanları biz değerlendirmek, iş bulma, işe girme, yükselme vesaire şöhret için değerlendirme yapacak isek bunlara bu sayılarla oynamanız lazım.
Yani öne geçmek sayılarınız için çok sayı olması arttırmanız lazım.
Yayın sayınızın çok olması lazım, atıfınızın çok olması lazım. Ve bunları teorik olarak etik şekilde yapmanız lazım. Eğer bunu böyle yapıyorsanız, yani çok yayın yapıyorsanız ama iyi araştırmalar yapıyorsanız ne güzel. Fakat eğer bunlarda sorun varsa, o zaman ne yapıyorsunuz? Bir dizi çok hoş olmayan davranıştan doğrudan illegal davranışlara kadar bir sürü yapabilirsiniz. Neler yapabilirsiniz? Mesela? Yayınlarınızı, bir tane yayın yapacağınızı, bir arasını parçalarsınız, dilimlersiniz. Bunun adı dilimleme deniyor. Başka başka dergilere yollarsınız. Şansınıza hepsi kabul edilirse bir tane çalışmadan 10 tane makaleniz çıkar.
Buna illegal diyemezsiniz herhalde.
Bu illegal değil ama hoş görülmez. Yani bana bir dosya gelir de ben kişinin 20 tane yayını var ama bu 20 yayının 19'u aynı iş olduğunu görüyorsam ben bunu olarak değerlendiririm. Ama siz formüle, kapalı kutu bir formüle bunu koyarsanız 20 çok güzel bir yayın sayısı dersiniz. Her birine de kendisine 3'er tane atıf verse 60 tane de atıfı oldu. Bir anda önünüze muhteşem bir dosya. Halbuki baktığınız zaman durum öyle değil. Şimdi tahrifat yapabilirsiniz. Yani verilerinizin en kolayı bunun yapmanın verilerinizin bir kısmını saklarsınız. Bir sürü buldum ama şurasını açıklayamıyorum. O halde bunu kullanmayayım.
Yani araştırmayı tıraşlayıp daha iyi bir hale getirmek.
Tabii. Bu çok yapılan bir şey. Şimdi bunu yakalarsa dergiler sizi makalenizi geri çektirirler. Masa başında sonuç üretirsiniz. Yani oturup hiç laboratuvarınız yoktur ama deney yapmış gibi makale yazabilirsiniz. Bunu yakalarlarsa işinizi kaybedersiniz tabii. Bu.
Bunlar illegal artık tabii.
Şimdi buradan illegal. Daha kötüsü başkasının eserini kendinizin eseri gibi sunarsınız. Bunun da örnekleri çok oldu.
Hırsızlık bu.
Hırsızlık. Bu da tabii tamamıyla mahkemelik bir işten atılmanızı gerektiren bir şey. Ama Daha şeyleri de var. Mesela yayın yapıyorsunuz, arkadaşınız doçent olacak. Hadi onun ismini de makaleye koyayım. Buna gölge yazarlık deniyor. Sizin makalede katkınız olmadığı halde isminizin olması. Bunun olması da ciddi hoş olmayan bir durum, etik olmayan bir durum.
Yani bu tip atıf isteği özellikle bir yandan aslında teşvik edici bir akademisyeni ama bir yandan da üzücü sonuçlara yol açabiliyor. Demek ki bambaşka bir şey aramamız gerekiyor artık değerlendirmek, ölçmek için.
Aslında bütün bunlar yani yayınlar atıfları ben kenara bırakmak kesinlikle yani muhakkak onlara bakılacak. Ama bunların içinde ne dendiği önemli. Örneğin atıf için bir sonuç buldunuz, yayınladı. Bunu dünyada birkaç kere oldu, iyi niyetli oldu. Çok meşhur bir eski soğuk füzyon hikayesi vardır. İki Amerikalı normal oda sıcaklığında korkunç enerjiler elde ettiklerini gördüler. Ve bir anda dünyada herkes bu işe, Türkiye'de dahil, üzerine şey yaptı, atladılar. Ve buradan bayağı meşhur olundu, paralar dağıtıldı. Ama sonra bunun yanlış olduğu ortaya çıktı. Yani orada o şey gözükmüyor, olmuyor. Şimdi bu makaleye, bu yanlışlığa atıf veren bütün makaleler aslında sizin makalenizin yanlış olduğunu söylüyorlar. Yaptığınız deneyin yanlış olduğunu söylüyorlar. Ama şimdi o zaman ortalıkta dolaşabilir misiniz? Ya ben bu yarışta sonuncu oldum, herkes benden bahsediyor. Bu tarz negatif atıf diyoruz bunlara. Bunların şeyi yok. Veya kendi kendinize atıf yapıyorsunuz. Yani ben örneğini biliyorum. Kendi makalesinde kendisine bir sürü atıf veren, değişik makaleye atıf veren insanlar çok var. Bu bir yere kadar tahammül edilen bir şey. Ama bunu çok yaparsanız hoş bir şey diye bu sayınızı arttırmak için. Bunun daha kötüsü bütün dünyada bazı çeteler kuruluyor. Bu insanlar birbirlerine çok atıf veriyorlar.
Bunu Türkiye için de okumuştuk bir haberde.
Türkiye için çok örneği var. Ama bu Çin'de de çok yapılıyor. Nedense bu tarz şeyleri bilimde hep böyle sınıf atlamaya çalışan ülkelerde çok görüyoruz.
Onu soracaktım. Türkiye bu kara liste ülkelerden biri mi? Hangi
tabii,
ülkeler var başka?
Tabii. Şimdi yani bu tarz değişik şeyler için değişik ülkelerden haberler geliyor. Örneğin başkasının makalelerine atıfta bulunmadan apartmak dediğimiz şekilde ve mesela bu hafta çıkan bir çalışmada mesela Afrika'daki tıp dergilerinde bu tarz olayların çok olduğu.
Yani bu da bir çalmak aslında.
Tabii
değil mi?
Tabii. Yani. Şey vermiyorsanız, isim veriyorsanız her şeyi yazabilirsiniz ama vermediğiniz sürece bu çalmadır. Ama bu mesela Türkiye'de az bilinen bir şey. Yani başkasının makalesinden cümleleri alıp kendi makalenizde sonuca etkilemese de kullanamazsınız. Hatta daha ötesi kendi makalenizi de kullanamazsınız. Çünkü bunların hepsi telif haklarında gizli. Ama enteresan bir şey okudum. Bazı ülkeler, Türkiye'de dahil bunlar ise bunu çok iyi bilmiyor dedim ama mesela Hindistan'da birisinin makalesinden bir paragrafı alıp koymak o kişiye bir onur verir gibi bir düşünce varmış.
İsmi yani, belirtilmediği halde. İsmi belirtilmediği bir şey.
Evet ve bu şey bu tarz yapılanların etik olmadığını insanlara anlatmamız lazım. Dediğim gibi kendi makalenizi alamanız gibi başkasının cümlesini kullanamazsınız. Kendi cümlenizi de kullanamazsınız.
Bu Türkiye'deki birçok üniversite için de geçerlidir muhtemelen.
Tabii, geçerli.
Aslında bunların tekrardan bir konuşulması gerekiyor.
Bu birazca bilgisizlikten kaynaklanıyor. Ama çete kurmak illegal mi değil. Yani ben o makalelere çok ihtiyacım vardı, onlara atıf verdim derseniz kimse size buna hayır diyemez. Ama bunu biliyorsanız başka insanlar tarafından bu şey yapılmaz. Hoş görülmez.
Sizin başta söylediğiniz çok önemli bir şey var aslında. 100 bin öğretim üyesi var dediniz Türkiye'de değil mi?
İyi bilmiyorum, yanlış söylemiş olmuyor ama yani yüksek bir rakam.
Civar en azından. Bizde sanırım biraz üniversitedeki öğretim üyesine, akademisyene böyle bir idealleştirme, atfetme halimiz de var aslında ama dediğiniz gibi birçok insan var. Normal bir iş gibi, bir çalışan gibi düşündüğünüz zaman orada hırsızlık da, çalma da bir şekilde devam
yani
ediyor değil mi?
Toplumun kesitinden, toplumun ortalamasından öğretim üyeleri farklı değildir.
Bunu bir hatırlamamız lazım. Çünkü hepimiz bir akademisyen bunu yaptığında çok şaşırıyoruz. Bir bankacı yaptığında normal geliyor. Halbuki değil.
Değil tabii. Ama şey yani gene de ben yani Türkiye'de bu bilincin gittikçe yükseldiğini düşünüyorum. Ama Öbür yandan da sayı olarak, belki oran olarak düşse de sayı olarak kötü davranışlar da çok var. Bir örnek, şu sıralar çok olan bir örnek, konferans düzenlemek. Şimdi bu demin Goodhart yasasından bahsettik ya, ölçüt size bir hedef olursa kötü iş yapar diye. Şimdi öğretim üyelerinin maaşları düşük bütün Türkiye'de. Devlet ne yaptı? Öğretim üyelerinin maaşlarına bir performans göstergesiyle bir ek ödeme yapmak istedi. Dedi ki iyi çalışanlara daha çok şey vereyim, ödül vereyim. E peki nereden anlayacak devlet insanların iyi araştırma yaptığını? Bir formül kullanacaksınız. Direkt. Ve bu formül kuruldu. Şimdi bütün üniversite, devlet üniversitelerinde öğretim üyeleri her sene bir form dolduruyorlar. Orada yaptıkları yayın, aldıkları tıp, aldıkları proje, gittikleri konferans, yaptıkları hepsi bunların konu. Her birine puan veriliyor. Bu puanları topladığınız zaman çok objektif bir karar veriyorsunuz. Bu puanların arasında çok önemli bir şey, bir uluslararası kongrede çağrılı konuşma yapmak. Sizi davet ederlerse, bu hakikaten çok şeydir, önemlidir. Ama şimdi ne oldu? Dünyada 3 ülke var. Biri Afrika'dan bir ülke, biri Çin, biri de Türkiye. Bu ülkeden çok sayıda uluslararası konferans düzenleniyor. Ve bu uluslararası, bizim hepimizin e-postalarına günde 3-4 tane konferans daveti geliyor. Bunların bir kısmı konferansımıza katılın diye, normal olabilir. Bir kısmı sizi bir oturum başkanı yapmak istiyoruz ama bana hemşirelik alanında bir konferansına oturum başkanlığı geliyor. Teklifi geliyor. Ondan sonra bir kısmında sizi davetli konuşma yapacağız. Bir kısmında biz bir kitap çıkaracağız, siz editörü olun. Ya benim o konuyla hiçbir alakam yok. Bu devamlı robotlarla şey olarak yollanıyor.
Yani şimdi çok yoğun bir üretim devam ediyor.
Mesela Roma'da konferans düzenleniyor. Aynı şirket Türkiye'den, üniversiteden, şirket diyorum bunlara çünkü. Roma'da aynı tarihlerde 5-6 tane konferans düzenliyor.
Gitmişken diyorsunuz, hepsini yapıp mı?
Hepsini bir arada topluyorlar, bir otele topluyorlar. Zaten 2-3 kişi Skype'la katılabiliyorsunuz bunlara. Konuşmanızı öyle yapabiliyorsunuz. Para veriyorsunuz, iyi bir katılım parası veriyorsunuz. Gelmeniz şart değil. Ama ne oluyor? Performans göstergenize uluslararası bir konferansta çağrılı bildiriniz oluyor. Ve bunu dış basında, bunu yapan ülkelerin arasında 3 ülke sayınca birisinin Türkiye olduğu yeni yayınlandı.
Bu haberleri ben de hatırlıyorum. Bayağı rezil bir tablo gözüküyor aslında orada baktığınızda.
Yani bunu kullanan ciddi bir ekol var Türkiye'de. Dergiler çıkarılıyor. Yani küçük bir üniversite, yeni kurulmuş bir üniversite, bakıyorsunuz 3 ay sonra bir dergi, bilimsel bir dergi çıkıyor. Bilimsel bir dergi çıkarmanın maliyeti çok yüksektir. Yani parasaldan öte iş maliyeti, yapılacak iş gücü çok yüksektir. Bir sürü hakem bulmanız lazım, iyi makaleyi çekmeniz lazım. Bu bir Web of Science var, bütün dergilerin içinde bulunan bir veri tabanı. Bu veri tabanından Türk dergileri epeyce girmeye başladı şimdi. Ama 30 kadar Türk dergisi de atıldı. Yani şeylerin bu, bunlar şimdi hukuka aykırı mıdır? Mahkemeye verseniz ceza görür mü bu kişiler? Görmez. Ama bunlar etik değil.
Muhtemelen illegal bir şeyler de dönüyor burada. Öyle gözüküyor. Ya da dönmese bile bir şekilde o makaleler basılmaya ve değer görmeye devam ediyorlar. Ve bu en azından çalışma arkadaşınıza zarar vermek anlamına
tabii
gelir. Yani
tabii
yarışı bozmak, rekabeti bozmak anlamına gelir. Son olarak size bilmiyorum iyi bir cevap alabilecek miyim bundan, çünkü ucu çok açık bir soru ama daha ideal bir ölçüm nasıl yapılır?
Yani genelinde ideal bir ölçüm yok tabii ki. Bir onun için mesela bir kurum değerlendiriyorsanız biraz farklı bir ölçütler kullanmanız lazım. İnsan değerlendiriyorsunuz biraz daha farklı. İnsan değerlendirmede ben hep şunlara baktım. Bu kişi bilimsel geçmişinde nasıl bir süreklilik gösteriyor? Yaptığı işler yenileniyor mu? İlerliyor mu? Yaptığı işler başkaları tarafından takdir edilmiş mi? Bu atıf sayısı değil de kim ne demiş? Yani sizin makalenizi birisi alıp da bunun üzerine bir şey eklemişse bana bugün çok önemli bir atıf. Ama birisi sizin makalenize işte bu konuda yapılmış çok çalışma vardır diye bir tire 50 tane makale koyduğunda siz de onlardan biriyseniz bana göre bunun hiçbir anlamı yok. Tesadüfen o makaleyi görmüş yazar sizin adınızı koymuş oraya. Kimlerle yapmış? Beraber çalıştığı insanlar kimler? Ne kadar konu değişmiş? Sonuçta bunlar neye geliyor biliyor musunuz? Bizim subjektif diye küçük gördüğümüz aslında çok daha objektif olan arkadaş değerlendirme, meslektaş değerlendirmesine geliyor. Yani kişileri değerlendirirken kesinlikle bu tarz formüllere itibar etmemek gerekiyor. Biz bilim akademisinde bunu çok uygulamaya çalışıyoruz. Üye seçerken olsun veya genç bilim insanlarına ödül verirken baktığımız şey şu. Bu arkadaş neyi bulmuş, neyi anlamış? Bütün baktığımız şey o. Kurumlar derseniz farklı şeyler yapılabilir. Ama dediğim gibi kurumları sıralamak da çok anlamlı bir şey değil. Yani işte Harvard'ın, MIT'nin çok iyi olduğunu herkes biliyor. Bunun için orada sıralama 1 mi 2 mi diye bakmanın bir anlamı yok. Türkiye'deki üniversitelerin de bulundukları kuşak, ana kuşak belli. Onun içerisinde daha fazla yapmak yani bir hiçbir amaca hizmet etmiyor. Bilakis bazı akademik yöneticilerin bu oyunun içine girip ölçütlere göre kendisini, halbuki üniversitesini bu ölçütlere göre değil, hakikaten üniversitenin olması gereken ölçütlere göre şey yapması lazım, geliştirmesi lazım. Onun için bu şey zor bir soru. Üniversite mesela giriş sınavı nasıl daha iyi yaparsınız derseniz ben bilmiyorum.
Evet, çok çok daha bir de çok geniş, çok uzun bir konu maalesef ama bu ölçümü de konuşmak değerliydi. Son zamanlarda sosyal medyada da öyle tezler paylaşılıyor ki ya özellikle üniversite çevresinden biriyseniz inanamıyorsunuz gördüğünüz şeye. Nasıl onay almış, nasıl imza almış diye. Belki bahsettiğiniz bu peer review denilen meslektaş tabii değerlendirmesi evet, belki bir kere daha düşünmemiz gereken bir şey.
Yani aslında başka seçenek yok kişi şey yapmak için ama bu zor iş. Bu zor, kolay bir iş değil.
Ya belli ki dediğiniz gibi ideal bir ölçüm de yok. Hepsinde yok, bir problem
tabii,
bulunacak.
Tabii. Diğer mesela bir tarihçinin yaptığı şey. Mesela fen bilimcilere bakarsanız makaleye bakarsınız. Ama bir tarihçiye baktığınız zaman tarihçinin yazdığı kitaba bakarsınız. Ama kaç kitap yazdı diye bakmazsınız. Hangi yayın evi bastı bunu diye. Oxford basıyorsa o kitabı başka bir değeri vardır. Bana bir kere bir dosya geldi bir Almanca dil bilimcinin. Aha, bir sürü kitap yazmış dedim. Sonra bir dediler ki bana ya onun babasının matbaası var. Yani bunun çok yani, değişik örnekleri var tabii.
Oluyor her ülkede her şekilde tabii, böyle örnekler var demek ki. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için
teşekkür
hocam.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Burada koyalım noktayı. Meraklısına bilimde bugün akademide yozlaşma konuştuk. Konuğumuz Bilim Akademisi kurucu üyesi ve Koç Üniversitesi Kimya bölümünden Profesör Ersin Yurtsever'di. Gelecek hafta yine bugün bu saatte burada olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.